Ayrım 6.
Uyumsuz söz konusu edimlerin sonuçlarına eş değerliliklerini verir yalnız. Suçu salık vermez, çocukça bir şey olurdu bu ama pişmanlığa yararsızlığını verir. Aynı biçimde tüm deneyimler farksız olduğundan görev deneyimi de herhangi bir deneyim kadar yasaldır. Canı erdemli olmak istediği için de erdemli olabilir insan. Tüm ahlaklar bir edimin kendini haklı ya da geçersiz kılan sonuçları bulunduğu görüşü üzerine kurulmuştur. Uyumsuza varmış bir insan bu sonuçların esenlikle ele alınması gerektiğini düşünür yalnız. Ödemeye hazırdır. Başka bir deyişle onun için sorumlular bulunabilse bile suçlu yoktur. Fazla fazla geçmiş deneyimden gelecek davranışlarını düzenlemek konusunda yararlanmaya razı olacaktır. Zaman zamanı yaşatacak, yaşam yaşama hizmet edecektir. Hem sınırlı hem de ağzına kadar olasılıklarla dolu olan bu alanda açık görüşlülüğü dışında kalan her şey önceden kestirilmesi olanaksız olarak görünür ona. Bu usa uymaz düzenden hangi kural çıkarılabilir ki? Ona öğretici görünebilecek biricik gerçek bile kesin değildir. İnsanların içinde canlanır, insanların içinde sürer. Öyleyse uyumsuz insanın uslamlama sonunda anlayabileceği şeyler ahlak kuralları değil, örneklemelerdir. İnsan yaşamlarının soluğudur. Arkadan gelen birkaç görüntü bunlar işte. Uyumsuz uslamlamayı izler, ona bir tutum, bir sıcaklık sağlarlar. Bir örneğin hele uyumsuz dünyada izlenecek bir örnek olmadığına, bu örneklemelerin örnekçe oluşturmadığı görüşünü geliştirmeye ne gerek var? Bunun iç çağrı gerektirmesi bir yana, Russo'ya bakıp dört ayak üstünde yürümek, Nietzsche'ye bakıp annemize sert davranmak gerektiği sonucunu çıkarmak gülünçtür. Uyumsuz olmalı, aldanmamalı diyor bir çağdaş yazar. Söz konusu olacak tutumlar ancak karşıtları da göz önüne alınırsa bir anlam kazanabilir. Bilinçleri birse postadaki bir memur adayıyla bir fatih eşittir. Bu bakımdan tüm deneyimler farksızdır. İnsana yararlı olanları vardır, zararlı olanları vardır. Bilinçliyse yararlı olurlar, yoksa bunun hiçbir önemi yoktur. Bir insanın yenilgileri koşulları değil, o insanın kendisini yargılar. Ben yalnız kendilerini tüketmek amacını güden ya da kendilerini tükettiklerini kendi bilincimle sezdiğim kişileri seçtim. Daha ötesi yok bunun. Ben şimdilik yaşamlar gibi düşüncelerin de gelecekten yoksun oldukları bir dünyadan söz etmek istiyorum yalnızca. Kişiyi çalıştıran ve çırpındıran her şeyi umuttan yararlanır. Öyleyse aldatıcı olmayan biricik düşünce kısır bir düşüncedir. Uyumsuz dünyada bir kavramın ya da bir yaşamın değeri kısırlığıyla ölçülür. Don Juan'cılık. Sevmekle iş bitseydi her şey fazlasıyla basit olurdu. İnsan ne kadar çok severse uyumsuz o ölçüde sağlamlaşır. Don Juan'ın kadından kadına gitmesi hiç de aşk yokluğundan değildir. Onu eksiksiz aşkı arayan bir kara sevdalı gibi göstermek gülünçtür. Ama her kadını eşit bir taşkınlıkla ve her seferinde tüm benliğiyle sevdiği için bu yeteneği ve bu derinleştirmeyi yinelemesi gerekir. Her kadının ona hiç kimsenin hiçbir zaman vermediğini getireceğini umması bundandır. Kadınlar her seferinde derinden derine aldanır, yalnız ona bunu yineleme gereksinimini duyurmayı başarırlar. En sonunda sana aşkı verdim diye haykırır içlerinden biri. Don Juan'ın buna gülmesine şaşılacak bir şey var mı? En sonunda mı der? Hayır, bir kez daha. Neden çok sevmek için ender olarak sevmek gereksin ki? Don Juan kederli midir? Gerçeğe yakın görünmüyor bu. Eski kitaplara pek başvuracak değilim. Tarihten de pek az yararlanacağım. Bu gülüş, yengin pervasızlık, bu hoplama ve oyun düşkünlüğü aydınlık ve sevinçli bir şey. Sağlam olan her varlık çoğalmaya yönelir. Don Juan da öyle. Ama fazla olarak kederlilerin kederli olmaları için iki neden vardır. Ya bilmezler ya umut ederler. Don Juan bilir ve umut etmez. Sınırlarını bilen, bu sınırların dışına çıkmayan, varlıklarının yer aldığı bu iğreti aralıkta, ustaların o çok güzel rahatlığını gösteren oyuncuları düşündürür. Deha da budur işte, sınırlarını bilen us. Bedensel ölümün sınırına kadar Don Juan kederi bilmez. Bildiği andan sonra da kahkahası çınlar ve her şeyi bağışlattırır. Umut ettiği zamanlarda kederlidir. Bugün bu kadının dudaklarında biricik bilimin acı ve güç verici tadını yeniden bulur. Acı mı? Ancak bir dereceye kadar. Don Juan da Ecclesiastes'le beslenmiş bir adam görmeye çalışmak büyük bir aldatmacadır. Dipnot. Ecclesiastes, Tevrat'ın bilgelikle ilgili bölümlerini yazana verilen ad ya da bu bölümler, çevirinin notu. Çünkü onun için kuruntu diye bir şey varsa o da bir başka yaşam umududur. Oyunu göğün kendisine karşı oynadığına göre bunu tanıtlar. Hazda yitirilmiş arzunun pişmanlığı, güçsüzlüğün bu ortak otlağı onun değildir. Tanrı'ya kendini şeytana satacak kadar inanan Faust'a da uyar bu. Don Juan için iş daha basittir. Molina'nın burla doğru cehennem tehditlerini hep bana uzun bir süre tanımalısın diye yanıtlar. Ölümden sonra geleceklerin önemi yoktur. Canlı olmasını bilen için ne de uzun bir günler silsilesi vardır. Faust dünyanın nimetlerini istiyordu. Elini uzatması yeterdi zavallının. Ruhunu sevindirmesini bilmemek de onu satmaktır. Don Juan ise tam tersine doygunluğu buyurur. Bir kadını bırakırsa ille de sevmediği için bırakmaz. Güzel bir kadın her zaman arzulanır. O bir başkasını sevdiği için bırakır. Bu da aynı şey değildir. İstediklerini fazlasıyla verir bu yaşam. Onu yitirmekten daha kötü bir şey olamaz. Bu deli büyük bir bilgedir. Ama umutla yaşayan insanlar iyiliğin yerini cömertliğe, sevginin yerini erkekçe susuşa, kaynaşımın yerini yalnız cesarete bıraktığı bu evrene pek ayak uyduramazlar. Sonra da herkes bir zayıf, bir ülküselci ya da bir ermişti der. Öyle ya, büyüklüğü gözden düşürmek gerekir. Don Juan'ın konuşmalarına ve bütün kadınlar için kullandığı o hiç değişmeyen sözcüklere kızarlar. Ya da hayranlık duyulan şeyi alçaltan o suç ortağı gülüşle gülerler. Ama sevinçlerde nicelik arayan kimse için yalnız etkenlik önemlidir. Etkenliklerini ortaya koymuş parolaları ne diye karıştırmalı? Kadın olsun, erkek olsun hiç kimse dinlemez onları. Söyleyen sesi dinler daha çok. Bunlar kuraldır, herkesin uyduğu bir şeydir, inceliktir, söylenip geçilir. En önemlisi bundan sonra yapılacaktır. Don Juan önceden hazırlanır buna. Ne diye bir ahlak sorunu çıkarsın başına? Kendini cehenneme adaması Manara de Miloş'un yaptığı gibi bir ermiş olmak için değildir. Onun için cehennem meydan okunan bir şeydir. Tanrısal öfkeye verilecek bir tek yanıt vardır, bu da insan onurudur. Ben onurlu insanım, şövalye olduğum için de sözümü yerine getiriyorum der komandöre. Ama onu ahlaka karşı bir insan yapmak da aynı ölçüde büyük bir yanlışlık olur. Bu konuda herkes gibidir. Yakınlık ya da soğukluk duygusunun ahlakı vardır onda. Don Juan'ı iyi anlamanın tek yolu bayağı biçimde simgelediği şeye başvurmaktır. Bayağı bir ayartıcı, ne kadınlara düşkün bir adam, bayağı bir ayartıcıdır. Dipnot, tam anlamıyla ve kusurlarıyla birlikte sağlıklı bir tutum kusurları da kapsar. Ne var ki bilinçlidir, bilinçli olduğu için de uyumsuzdur. Açık görüşlüğe ermiş bir ayartıcı bununla değişecek değildir. Ayartmak onun durumudur, insanın durum değiştirip daha iyi olması ancak romanlarda görülür. Ama aynı zamanda hem hiçbir şeyin değişmediği hem de her şeyin başka biçime girdiği söylenebilir. Don Juan'ın edim alanına soktuğu şey niteliğe değer veren ermişin ahlakına karşıt bir ahlaktır. Bir nicelik ahlakıdır. Nesnelerin derin anlamına inanmamak uyumsuz insanın özelliğidir. Bu ateşli ya da hayran yüzleri bir baştan bir başa dolaşır, bir yere toplar ve yakar. Zaman kendisiyle birlikte yürür. Uyumsuz insan zamandan ayrılmayan insandır. Don Juan kadınların koleksiyonunu yapmaz. Niceliklerini tüketir, onlarla birlikte de yaşam şanslarını. Koleksiyon yapmak geçmişiyle yaşayabilecek durumda olmaktır. Ama o özlemi, umudun bu öteki biçimini yatsır, resimlere bakmayı bilmez. Böyledir diye bencil midir? Kendi yordamınca kuşkusuz ama burada da anlaşmak gerek. Kimileri yaşamak için yaratılmıştır, kimileri de sevmek için. Hiç değilse Don Juan seve seve söylerdi bunu. Ama onun seçebileceği türden kestirme bir biçimde yapardı bunu. Çünkü burada sözü edilen aşk durasızlık yanılsamalarıyla bezenmiştir. Bütün tutku uzmanları söylüyor bize, durasız aşk ancak engellerle karşılaşılırsa doğar. Çarpışmasız tutku yoktur pek. Böyle bir aşk ancak ölüm denen son çelişkide son bulabilir. Ya Werther olmalı ya da hiç. Burada birçok intihar biçimleri vardır. Bunlardan biri de kendini tümüyle vermek ve kendi şansını unutmaktır. Bunun coşturucu olabileceğini bir başkası kadar Don Juan da bilir. Ama önemli olanın bu olmadığını bilen ender kişilerden biridir. Şunu da o kadar iyi bilir. Büyük bir aşkın etkisiyle her türlü kişisel yaşama sırt çevirenler belki de zenginleşirler. Ama aşklarının seçtiği kimseleri hiç kuşkusuz yoksullaştırırlar. Bir annenin tutkulu bir kadının yüreği kurudur ister istemez. Çünkü dünyaya sırt çevirmiştir. Bir tek duygu, bir tek varlık, bir tek yüz ama bir şey kemirilmiştir. Don Juan'a yön veren başka bir aşktır. Bu aşk da kurtarıcıdır. Kendisiyle birlikte dünyanın tüm yüzlerini de getirir, titremesi geçici olduğunu bilmesinden ileri gelir. Don Juan hiç olmayı seçmiştir. Onun için açık görmek söz konusudur. Bizi bazı varlıklara bağlayan şeye aşk dememiz, kitapların ve söylencelerin kafamıza soktuğu ortak bir görüşe dayanmamızdandır ancak. Ama beni aşkla yalnızca bir varlığa bağlayan şu istek, sevgi ve uz karışımını görüyorum. Bu birleşim bir başkası için aynı değildir. Bütün bu deneyimleri aynı adla karşılamaya hakkım yok. Bu durum aynı davranışlarla yürütülmelerini önler. Burada da uyumsuz insan birleştiremeyeceğini çoğaltır. Böylece en azından kendisine yaklaşanları kurtardığı kadar kendini de kurtaran yeni bir var olma biçimi bulur. Aynı zamanda hem geçici hem de tek olduğunu bilen aşk cömert aşktır ancak. Don Juan için yaşamın demeti bütün bu ölümler ve yeniden doğmalardır. Onun verme ve yaşatma biçimi budur. Burada bencillikten söz edilebilir mi? Yargıyı başkalarına bırakıyorum. Burada Don Juan'ın ille de cezalandırılmasını isteyenleri düşünüyorum. Yalnız bir başka yaşamda değil, bu yaşamda da cezalandırılmasını isteyenleri. Kocamış Don Juan konusundaki tüm o masalları, söylenceleri, gülüşleri düşünüyorum. Ama Don Juan önceden hazırdır buna. Bilinçli bir insan için yaşlılıkta da yaşlılık belirtilerinde de şaşılacak bir şey yoktur. Ancak bunun korkunçluğunu kendi kendinden gizlemediği ölçüde bilinçlidir. Atina'da kocamışlara ayrılmış bir tapınak vardı. Buraya çocuklar götürülürdü. Don Juan'a gelince kendisine ne kadar gülünürse yüzü o kadar iyi belirlenir. Bu bakımdan da romantiklerin kendisine verdikleri yüzü yatsır. Bu kıvranan, bu yürek parçalayıcı Don Juan'a hiç kimse gülmek istemez. Acınır kendisine. Tanrı da bağışlayacak mıdır? Ama durum bu değildir. Don Juan'ın seçtiği evrende gülünçlük de vardır. Cezalandırılmayı da doğal bulurdu o. Oyunun kuralıdır bu. Oyunun kuralını bütünüyle benimsemiş olması da onun cömertliğinin ta kendisidir. Ama haklı olduğunu, cezanın söz konusu olmayacağını bilir. Yazgı bir ceza değildir. Onun suçu budur. Ölümsüzden yana olan insanların neden onu cezalandırmasını istediklerini anlaşılıyor. Onların bütün öğrettiklerini yatsıyan, düşlere kapılmayan bir bilime erişmiştir. Sevmek ve sahip olmak, fethetmek ve tüketmek, işte onun tanıma biçimi. Aşk edimine tanımak diyen kutsal kitabın o gözde sözcüğü çok anlamlı. Onları bilmediği ölçüde en büyük düşmanlarıdır. Bir eski tarihçi gerçek Burlador'un doğuşu dolayısıyla cezalandırılmayan Don Juan'ın aşırılıklarına, dinsizliklerine son vermek isteyen Fransiskenlerce öldürüldüğünü anlatır. Sonradan gökyüzünün onu yıldırımla vurduğunu yaymışlardır. Bu garip sonun kanıtını hiç kimse göstermedi. Tersini de tanıtlamadı hiç kimse. Ama bunun gerçeğe benzeyip benzemediğini düşünmeden mantığa uygun olduğunu söyleyebilirim. Burada yalnız doğuş terimini almak ve sözcükler üzerinde oynamak istiyorum. Yaşamak sağlıyordu suçsuzluğunu. Şimdi bir söylence niteliği taşıyan bir suçluluğu yalnızca ölümden almıştır o. Bu taştan şövalyenin düşünmeyi göze almış kan ile cesareti cezalandırmak için yaratılmış heykelin başka ne anlamı olabilir? Ölümsüz usul, düzenin, evrensel ahlakın tüm güçleri, kızabilen bir tanrının tüm yabancı büyüklüğü onda özetlenir. Bu kocaman, bu ruhsuz taş, Don Juan'ın her zaman yatsıdığı güçleri simgeler yalnızca. Şövalyenin görevi burada biter. Yıldırımla gök gürültüsü çağrıldıkları yapmacık gökyüzüne dönebilirler. Gerçek tragedya onların dışında oynanır. Hayır, taştan bir el altında ölmemiştir Don Juan. Masalsı meydan okuyuşa var olmayan bir tanrıyı kışkırtan sağlam insanın bu çılgın gülüşüne seve seve inanıyorum. Ama her şeyden önce Don Juan'ın Anna'nın evinde beklediği gece, şövalyenin gelmediğine, vakit gece yarısını geçince de dinsizin haklı çıkanların korkunç yüzünü duyduğuna inanıyorum. Onun son olarak bir manastıra kapandığını anlatan yaşam öyküsüne daha da gönülden inanıyorum. Öykünün eğitici yanı gerçeğe benzer sayılabileceğinden değil, Tanrı'dan ne diye sığınak isteyecekti. Daha çok tümden uyumsuzlukla yoğrulmuş bir yaşamın mantığa uygun sonunu, yarınsız sevinçlere dönük bir ömrün yabansı yoksunluğunu belirtiyor bu. Ergi burada keşişlikte biter. Bunların aynı yoksulluğun iki yüzü olabileceğini anlamak gerek. Daha tüyler ürpertici bir görüntü beklenebilir mi? Bedeninin ihanetine uğrayan, sonunu beklerken tapmadığı bu tanrıyla karşı karşıya, Yaşama hizmet ettiği gibi ona da hizmet ederek, boşluk önünde diz çökmüş, kollarını derinlikten yoksun olduğunu bildiği, inandırma gücünden yoksun göğe doğru uzatarak, güldürünün son noktasına ulaşmış adamın görüntüsü. Don Juan'ı bir tepe üstünde, ıssız İspanyol manastırlarının bir hücresi içinde görüyorum. Baktığı bir şey varsa bunlar uçup gitmiş aşklarının gölgeleri değil. Belki de İspanya'nın sessiz bir ovasıdır. Kendine benzer bulduğu görkemli ruhsuz topraktır. Evet, işte bu parıl parıl ve hüzünlü görüntüde durmalı. Sonuncu son beklenen ama hiç istenmeyen sonuncu son, küçümsenesi bir şey. Oyun. Gösteri kralın bilincini bu tuzakta yakalayacağım işte der Hamlet. Yakalamak tam yerinde, çünkü bilinç çabucak gider ya da geri çekilir. Onu havada kendi kendisine kaçamak bir göz attığı o ölçülmez anda yakalamak gerekir. Günü gününe yaşayan insan oyalanmayı pek sevmez. Her şey onu sıkıştırır tersine. Aynı zamanda da hiçbir şey kendi kendinden fazla ilgilendirmez onu. Hele ileride ne olabileceği konusunda. Tiyatrodan, gösteriden hoşlanması bundandır. Birçok yazgılar sunulur kendisine. Bunların acısını çekmeden şiirini alır, hiç değilse orada bilinçsiz insanı tanırız. Ne olduğu bilinmeyen bir umuda doğru koşar durur. Uyumsuz insan onun bittiği yerde, usul oyuna hayran olmayı bırakarak, onun derinliğine girmek istediği yerde başlar. Bütün bu yaşamlara girmek, onları çeşitlilikleri içinde duymak, tam anlamıyla onları oynamaktır. Oyuncuların genellikle bu çağrıya uyduklarını, uyumsuz insanlar olduklarını söylemiyorum. Yalnızca yazgılarının açık görüşlü bir yüreği çekebilecek uyumsuz bir yazgı olduğunu söylüyorum. Bundan sonra söyleyeceklerimin ters anlaşılmaması için bunu belirtmem gerekli. Oyuncu geçici olanın alanında egemendir. Biliriz, ünlerin en gelip geçicisi onun ünüdür. Konuşmalarda bile söylenir hiç değilse. Ama tüm ünler geçicidir. Sirius'un görüşüne göre Goethe'nin yapıtları 1000 yıla kadar toza dönüşecek, adı da unutulacaktır. Belki de birkaç arkeolog çağımızdan izler arayacaktır. Bu düşünce her zaman öğretici olmuştur. İyice düşünülürse bu görüş çırpınmalarımızı ilgisizlikte bulduğumuz derin soyluluğa indirger. Her şeyden önce de kafamızı en kesin olana, yani dolaysıza doğru yöneltir. Tüm ünler içinde bizi en az aldatanı kendi kendini yaşayan ündür. Öyleyse oyuncu sayılmaz şanı, kendini kendine adayıp kendini duyanı seçmiştir. Her şeyin günün birinde ölmek zorunda olmasından en iyi sonucu çıkaran odur. Bir oyuncu ya başarır ya başaramaz. Bir yazar değeri bilinmese bile bir umut besler. Ne olduğuna yapıtlarının tanıklık edeceğini tasarlar. Oyuncu fazla fazla fotoğrafını bırakacaktır bize. Kendisini oluşturan şeylerin hiçbiri, devinimleri ve susuşları, kesik soluğu ve aşk soluğu bize kadar gelmeyecektir. Onun için tanınmamış olmak oynamamaktır. Oynamamaksa canlandıracağı ya da dirilteceği tüm varlıklarla birlikte 100 kez ölmektir. Yaratımların en geçicisi üzerine kurulmuş bir ününü geçici bulmakla şaşılacak ne var? Iago ya da Alceste, Phèdre ya da Gloucester olmak için 3 saati vardır oyuncunun. Bu kısa aralıkta onları 50 metrekarelik bir alan üzerinde doğurtur ve öldürür. Uyumsuz hiçbir zaman bu kadar iyi, bu kadar da uzun süre örneklenmemiştir. Duvarlar arasında birkaç saatliğine gelişip biten bu olağanüstü yaşamlar, bu tek ve tam yazgılar için bundan daha aydınlatıcı bir örnek beklenebilir mi? Sahneden çıktı mı Sigismund diye hiçbir şey değildir artık. 2 saat sonra lokantada yemek yediği görülür. Belki de yaşam o zaman bir düştür. Ama Sigismund'dan sonra bir başkası gelir. Kararsızlık içinde acı çeken kahraman öcünü aldıktan sonra kühreyen kahramanın yerini alır. Böylece yüzyılları ve tinsel varlıkları dolaşmakla, kendinde insanı olabileceği ve olduğu gibi yansıtmakla, yolcu dediğimiz şu öbür uyumsuz kişiye yetişir oyuncu. Onun gibi bir şeyi tüketir, durmadan dolaşır, zamanın yolcusudur. Nicelik ahlakı bir besi bulabilseydi bu eşsiz sahne üzerinde bulurdu. Oyuncu bu kişilerden ne ölçüde yararlanır, bunu söylemek güç. Ama önemli olan bu değil. Bu yeri doldurulmaz yaşamlarla hangi noktaya kadar birleştiğini bilmek söz konusudur yalnız. Gerçekten de onları kendinde taşıdığı, onların da doğdukları zaman ve uzamın azıcık dışına taştıkları olur. Artık eski kimliğinden kolayca ayrılamayan oyuncuya eşlik ederler. Oyuncunun bardağını alırken kupasını kaldıran Hamlet'in devinimi yeniden bulduğu olur. Hayır, onu yaşattığı varlıklardan ayıran uzaklık o kadar fazla değildir. O zaman her ay ya da her gün şu çok verimli gerçeği, bir insanın olmak istediği ile olduğu arasında sınır bulunmadığını bol bol ortaya koyar. Öyle görünmek, öyle olmayı ne dereceye kadar gerçekleştirir, o her zaman daha iyi canlandırmaya çalışan kişi bunu tanıtlar. Çünkü tümüyle yalandan yapmak, kendi yaşamı olmayan yaşamların elden geldiğince ilerilerine girmek onun sanatıdır. Çabanın sonunda iç çağrısı aydınlanır, tüm yüreğiyle hiçbir şey olmamaya ya da birçok olmaya çalışmak. Kahramanını yaratması için kendisine verilen süre ne kadar darsa, yeteneği de o kadar zorunludur. 3 saat içinde bugün kendisine olan yüzle ölecektir. Tüm bu olağan dışı yazgıyı 3 saat içinde duyması ve göstermesi gerektir. Kendini yeniden bulmak üzere yitip gitmek denir buna. Bu 3 saat içinde salondaki adamın dolaşmak için bütün ömrünü harcadığı bu çıkışsız yolu sonuna dek gider. Geçiciyi oynayandır oyuncu, ancak görünüş alanında çalışır, ancak görünüş alanında kusursuzlaşır. Tiyatronun koşulu yüreğin kendini yalnızca devinimlerde ve bedende ya da bedenin sesi olduğu kadar ruhun sesi olan sesle dile getirip anlatmasıdır. Bu sanatın yasası her şeyin büyütülmesini ve etin diline çevrilmesini ister. Sahne üzerine nasıl sevilirse öyle sevmek, yüreğin o yeri doldurulmaz sesini kullanmak, uzun uzun izler gibi bakmak gerekseydi dilimiz şifreli bir dil olarak kalırdı. Burada sessizlikler de işitilmelidir. Aşk sesini yükseltir, kımıltısızlık bile gösteri olur. Her şeyden önce beden egemendir. Öyle her şey oyuncu olamaz, haksız olarak değerden düşürülen bu sözcük bütün bir estetiği, bütün bir ahlakı kapsar. Bir insan yaşamının yarısı söylenmeyeni anlamakla, başını çevirmekle, susmakla geçer. Oyuncu burada hakkı olmayan yere girendir. Bu zincirlenmiş ruhun tılsımını bozar, tutkular en sonunda sahneye atılır. Tüm devinimlerde konuşur, yalnız haykırışlarla yaşar. Böylece oyuncu kişilerini göstermek için onları çizer ya da yontar. İmgesel biçimlerin içine akar, gölgelerine kanını verir. Söylemek bile fazla, büyük tiyatrodan oyuncuya tümüyle bedensel yazgısını doldurma fırsatını veren tiyatrodan söz ediyorum. Shakespeare'a bakın. Bu büyük devinim tiyatrosunda oyunu yöneten şey bedenin kudurgunluklarıdır. Her şeyi bunlar açıklar. Bunlar olmasa her şey yıkılırdı. Cordelia'yı sürgüne gönderen, Edgar'ı cezalandıran sert davranış olmasa, Kral Lear çılgınlığın randevusuna hiçbir zaman gitmezdi. O zaman bu tiyatronun bunaklık burcu altında geçmesi yerindedir. Ruhlar cinlere ve sarabantlarına bırakılmıştır. Dipnot, sarabant bir dans. En azından 4 deli biri mesleğiyle, öbürü istemiyle, son ikisi de acılarıyla düzeni bozulmuş 4 beden, aynı durumun 4 anlatılmaz yüzü. Tek başına insan bedeninin boyutları da yetersizdir. Maske ve yüksek tabanlı ayakkabılar yüzü temel öğelerinde silikleştiren ya da daha çok belli eden makyaj, abartan ya da basitleştiren giysi, bu evren her şeyi görünüş uğrunda harcar. Yalnızca göz için yapılmıştır. Uyumsuz bir mucizeyle bilgiyi getiren de gene bedendir. Iago'yu hiçbir zaman onu oynayınca anladığım kadar iyi anlayamam. Ne kadar işitirsem işiteyim, ancak görünce kavrarım onu. Uyumsuz kişinin tek düzeliği, o hem yabancı hem de dost, o biricik ve baş döndürücü görünüşü oyuncuya geçer, bütün kahramanların içinde dolaştırır onu. Burada da bu hava birliğini büyük tiyatro yapıtı sağlar. Dipnot. Molière'in Alcestes'ini düşünüyorum burada. Her şey olabildiğince basit, açık, kabadır. Filiz'e karşı Alceste, Eliant'a karşı Selemen. Amacına doğru itilmiş karakterin uyumsuz tutarlılığı içinde tüm konu, sonra dizinin kendisi, karakterin tek düzeliği gibi heceleri de zar zor belli eden kötü dize.